Ayrım 9. Çılgın gibi Suat Derviş. Sayfa 94. Gazinodaki geceyi takip eden günlerde Celil'e apartmandan dışarı çıkmamıştı. Zaten buna daha evvel karar vermişlerdi. Ahmet işleri olduğunu karısına söylemişti. Bu işler Muhsin'le yazıhanede 2 gün sonra başlayacak temaslarının neticesi müsbete doğru istikamet alırsa, onun bunu takiben yapması icap eden faaliyetler olduğu gibi, şimdi halen içinde mevcut olan bir kala işinin müstaceliğiydi, ivedilik. Zaten o işe konacak ilk sermayeyi takviye etmek için bu kala işini büyük bir muvaffakiyetle neticelendirmesi lazımdı. Ve karşısında yine o melun şükranzedeler bu işi kimseye bırakmamak için pusuda bekliyorlardı. Celil'e kocasını şehirde tutan işin mahiyetini ve Muhsin'le yaptığı temasları bilmiyordu. Ahmet mütemadiyen heyecan ve ümit içinde ona 2 gün yalnız bundan bahsetmişti. Ve buna rağmen genç kadın kocasının sözlerinden bir şey anlamamış, o konuşurken gözleri bir noktaya dalmış ve başı duman içinde başka şeyler düşünmüştü. Evet, o günü takip eden günlerde Celil'e apartmandan dışarı çıkmamıştı. Erken gelen bir yaz gününden 2 gündür apartman müthiş sıcaktı. Ve Celil'e bu sıcak apartmanın içinde bir somnambül uyur gezer gibi dolaşıyordu. Vücudunda bir kırıklık, başında hafif bir ağrı vardı. Hakikaten garip bir hastalık geçiriyor gibiydi. Bugüne kadar bütün hayatı olan, bütün alakasını üzerinde teksif, yoğunlaştırma eden şeylere karşı umulmaz bir lakaydı hissediyordu. Kendi evinde, evinin hiçbir şeyle meşgul olmayan bir yabancı gibi kalmıştı. Sanki bütün bu eşyalar teker teker onun zevkiyle seçilip bu eve getirilmemiş, bu eve onun eliyle yerleştirilmemiş, bu sedir onun vücudunun kıvrımlarını sanki hala muhafaza etmiyor, bu lamba, bu dikiş sepeti, şu örgü şişleri hepsi ona ait değilmiş gibi sahipsiz, her şeyde bir yabancılık ve her şeyde bir öksüzlük vardı. Bütün bu evin ve bunların sahibi sanki artık daha şimdiden aralarında değildi. Apartmanda metruk, terk edilmiş meskenlerin biçareliği vardı. Ve Celil'e bu yabancı eşyalara adeta tanımayan gözlerle bakıyor ve kendini sanki başka bir alemden gelip birkaç gün içinde tesadüfen bunların arasına düşmüş bir yabancı hissediyordu. Eve o gece ve o geceyi takip eden günlerde Celil'e kendini hakiki bir humma içinde hissediyordu. Hayatında hiçbir zaman mevcudiyetini hissetmemiş olduğu bir takım duyguların tesiri altındaydı. O kendisini hayatının bu son safhasına kadar çok hesaplı davranan, eli sıkı ve fazla soğuk tanımıştı. Bir insanın bu kadar kendi kendisini tanımamasına imkan var mıydı? Hiçbir zaman duyguları bütün hayatı müddetince kendini adım adım takip etmiş olan aklı selimine galip gelmemiş ve onu aşıp geçmemişti. Halbuki artık hayatında bir daha o eski soğukkanlılığını bulacağına ve eski sakin rahat Celil'e olabileceğine inanmıyordu. O bu rahatı bulmak dahi istese, o telefon, evet, telefon ve telefonun içinde Ahmet'in evde olmadığı saatlerde konuşan sesi bir daha onu bu rahata kavuşturmayacaktı. O geceden beri telefonda sıcak ve mütehakkim bir erkek sesi, Muhsin'in ısrar eden sesi, onu böyle şaşkın ve yarı bunalmış bir hale koymuştu. Sizi görmek istiyorum, anlıyor musunuz? Sizi yalnız görmek istiyorum. Mümkün değil. Rica ederim. Ben rica ederim, ısrar etmeyiniz. Ve telefonda karşılıklı susuyorlardı. Sonra Celil'e yavaşça telefonu örtüyordu. Bu 3 defadır tekrar etmişti. 2 gün içinde 3 defa. 3 defa da ona hayır demek pek müşkül olmuştu. Telefonu açarken Muhsin kendisini arıyor diye sevinçle çarpan kalbi, hayır diyerek telefonu örterken acı acı vuruyordu. Onun bu yabancı erkeğin ve belki de Muhsin olmasa küstah ve terbiyesiz bulacağı bu adamın kendisini aramasından niçin bu kadar seviniyor ve bir gece çılgın bir anında hala tahlil edemediği, hükmedemediği bir hissin tahtı tesirinde kendisine böyle bir cesaret verdiği bir erkeğin onu aramasında bu kadar sevinecek ne vardı? Ve onun bu cüretkar davetine hayır cevabını verdiği için neden bu kadar üzülüyordu? Bu dürüst ve namuslu bir aile kadını için küçültücü bir şey değil miydi? Celil'e bütün hayatı müddetince böyle hareket eden zevceleri ayıplamış ve bütün izdivaç hayatı müddetince parmakla gösterilecek kadar sadık ve dürüst bir zevci olmuştu. Halbuki şimdi birdenbire, evet birdenbire 35 seneye yaklaşan hayatında yeknesak bir sükunetten başka bir şey olmadığını görmüş, ne genç kızlık hatıralarında ne yeni gelinlik günlerinde Muhsin'i tanıdığı günden beri benliğinde duyduğu coşkunluğu ve damarlarında tutuşan ateşi hissetmemişti. Bu ne kuvvetli bir saadet duygusu ve haz kasırgasıydı. Onunla gazinoda buluştukları günün üzerinden 2 gün geçmişti. Akşam Ahmet eve heyecanından sapsarı bir renkle geldi. Celil'e bu bir saadet. Münakaşaya iştirak, katılmak edebileceğimi zannetmiyorum. Bu Muhsin bir melektir, bir melek. Banka taahhüt mektubu işi herhalde yolunda, dedi. Celil'e o gün telefonu yine Muhsin'in ricaları üzerine mümkün değil, mümkün değil sözleriyle kapamıştı. O bu telefonu ve telefondaki bu sesi, bu kapayışı, bu sesin birdenbire kapanan telefon ahizesi içinde yok olup ve ölüşünü hatırlıyor ve içinde bir şeyin burkulup koptuğunu duyuyordu. Büyük münakaşalar, paralar, işler ve banka garantileri onun umrunda mıydı? O gece Ahmet adeta hastaydı. O kadar heyecanı vardı. Bütün gece yatakta gözünü kırpmamıştı. Ahmet her zaman uykuyu fazla severdi. Bunun için onun bir gece sabaha kadar uyumaması bir meseleydi. Celil'e de bu gece uyumuyordu. Bu iş için lazım gelen kimselerle konuşacaktır. İşin bende kalması için. Ben o garanti mektubunu temin ettikten sonra Nazmi İskenderunlu'nun bu işe sermaye yatırmasına imkan var mı? Göreceksin. Bir sene sonra eğer adada bir köşkümüz, Taksim'de bir apartmanımız olmazsa bana Ahmet demesinler. Celil'e gözlerini yumuyor ve uyku taklidi yapmak istiyordu. Celil'e bir tasavvur et. Celil'e hiçbir şey tasavvur edecek halde değildi. Endişe ve ümit içinde kendi kendine yarın yine beni arayacak mı diye soruyordu. Yarın onu telefonda arayacak mıydı? Evet, arıyordu. Ertesi günü ve onu takip eden 3 gün telefonda onu aramıştı. Ve 3. günü akşamı Ahmet telefonda karıcığım demişti, hazırlan, 1 saate kadar otomobille gelip seni alacağız. Sonra sanki söylediği isme hiç de kıymet ve ehemmiyet vermiyormuş gibi ilave etmişti. Çünkü o sırada yazıhanesinde iş için konuşmaya gelmiş olan Lefter Yadis vardı. Muhsin Demirtaş'la beraber. Kendisi şimdi telefon etti. Boş olup olmadığımızı sordu. Sıcaktan bunalıyormuş. Beraber çıkalım dedi. Celil'e boğazının kuruduğunu hissediyordu. Cevap veremiyordu. Alo, alo. Celil, orada mısın? Evet, duydun mu? Duydum. Canın sıkılıyor galiba, çıkmak istemiyor musun? Biliyorsun Muhsin bize ne kadar ısrar eder, hatırını kıramadım. Yan gözle Lefter Yadis büyümüş gözlerine bakıyordu. Celil'e hep susuyordu. Hazırlanacaksın değil mi? Evet. Evet. Ve kocasının daha bir takım münasebetsiz sözler söylemesine vakit bırakmamak için telefonu kapadı. 1 saat sonra yine karşı karşıya geleceklerdi, öyle mi? O geceden sonra. O geceyi 5 gündür devam ettiren telefon muhaberelerinden sonra. Geliyordu. Yine karşı karşıya olacaklardı. Yine onun sert bakışlı gözlerini görecek, onun iniltiye benzeyen sesini dinleyecek ve kocaman ellerini eline uzatacaktı. Ve sonra Celil'e o kadar heyecanlı, o kadar sevinçli ve o kadar üzüntülüydü ki. Ya sonra? Ya sonra ne olacaktı? Celil'e aynanın karşısında saçlarını düzeltirken bu suali kendi kendine soruyordu. Eğer o telefonda ettiği ısrarı onun gözlerinin içine bakarak tekrarlayacak olursa, Celil'e yine inatla "Mümkün değil" diyebilecek miydi? Hayır, buna imkan bulamayacağını hissediyordu. O akşam onun böyle bir talepte bulunmamasını istiyordu. Ve eğer o aynı ısrarı tekrarlamazsa çok üzüleceğini de hissediyordu. Bunlar ne biçim duygulardı? Celil'e kendisini üzen bu neviden duyguların böyle tezat hislerin benliğinde çarpıştığını hiç görmemişti. Celil'e beyaz elbisesini giyerken gayri ihtiyari "Beni beğenecek mi?" diye kendi kendine soruyordu. Kadınlar kocalarını aldatmaya demek böyle başlıyorlardı. Bu bir ihanet değil miydi? Bir ihanet değilse bile bir ihanetin başlangıcı olduğu muhakkaktı. Bütün düşünceleri içinde en arkada kalan düşünce kocasına karşı suç işlemekte olduğu düşüncesiydi. Kapı çalındığı zaman Celil'e kalbinin çarpıntısına tahammül edemeyeceğini zannetti. O kadar bitkin, o kadar heyecanlıydı. Ahmet'in sesi hizmetçiden evvel odaya girdi. "Buyurunuz Muhsin Bey, buyurunuz." Celil'e salonda ayakta duruyordu. Rengi çok solgundu. Gözleri alev alev yanıyordu. Muhsin de biraz solgun gibiydi. Dudakları daha kısık ve kaşları daha çatıktı. Celil'in elini dudaklarına götürdüğü zaman bu elin umulmayacak kadar soğuk olduğunu hissetmişti. Ahmet her zamanki neşeli ve gürültücü tavrıyla "Şehir sıcaktan kavruluyor," diyordu. "Sen de kaç gündür rahatsızlıktan şikayet ettiğin halde bir türlü adaya gitmeye razı olmuyorsun. Sanki kocacığını burada kurtlar yiyecek." Celil'e bu akşam kocasının dudaklarından öpmesine müsaade etmedi. Halbuki bu her akşam mutat selamları değil miydi? Ahmet kendi kendine "Herhalde bir gaf yaptım. Birçok kibar sosyetede herhalde bu nevi lahabalikler yapılmıyor," diye düşündü. Ahmet yıkanıp değişmek üzere birkaç dakika için salondan ayrıldığı zaman ikisi kenardaki koltuklarda karşı karşıya oturuyorlardı. Ortadaki masanın üzerindeki tepsi içinde sodalı konyak bardakları ve buz tabağı duruyordu. Balkon kapısı aralıktı. Hafif bir rüzgar tül perdeyi dalgalandırıyordu. Oda loştu. Ahmet odadan dışarı çıktığından beri odaya birdenbire bir sessizlik dolmuştu. Celil'e susuyordu. Celil'e susuyor ve önüne bakıyordu. Muhsin susuyordu. Muhsin susuyor ve Celile'ye bakıyordu. Hafif ve sıcak bir rüzgar açık duran balkon kapısındaki ince tül perdeyi dalgalandırıyordu. Bu sessizlik ne kadar devam etti? İkisi de bunun farkında değiller. İkisi de kalplerinin çarpıntısının ve kulaklarındaki uğultunun bütün odayı, belki de bütün apartmanı doldurduğunu zannediyorlardı. İkisi de bir hareket yapmak, ikisi de bir söz söylemek istiyorlardı. Ve ikisi de susuyorlardı. Halbuki Muhsin bu akşam susmak için buraya gelmemişti. Bir aydan beri kendisini meşgul eden ve 5 gündür üzen bir vaziyetin düzelmesini istiyordu. 25 yaşında bir delikanlı değildi. Beklemeye, üzülmeye, tereddüt etmeye vakti yoktu. Şimdi Ahmet'in sesi uzaktan koridorun ötesinden duyuluyordu. Hizmetçilere bir şeyler tembih ediyordu. Fakat her dakika içeriye girebilir ve Celile ile böyle yalnız kalmış olmak zevk ve imkanları her dakika sona erebilirdi. Muhsin bu akşam bu gezintiyi mahsus icat etmişti. Onunla yan yana kalmak fırsatını elde etmek için ve bu fırsat onun umduğundan daha erken gelip çatmıştı. Celile, "Beni dinleyiniz." Celile iki elin kendisine doğru uzandığını görüyordu. Koltuğundan öne doğru eğilen Muhsin birdenbire genç kadının iki kolunu tutmuştu ve onu kendisine doğru çekiyordu. Ve Celil'e onun sıcak dudaklarının üzerinde hissetti. Bu kollardan ve dudaklardan kurtulmak için çırpınmaya mecbur bile olmadığını gördü. Bu inanılmaz bir şeydi. Celil'e düşüncelerini, duygularını, ahlak ve mazisini bilmediği bu yabancı adamı ondan dudaklarını esirgemeyecek kadar seviyordu. Evet, bu hakikatti. 9. ayrımın sonu. Sayfa 101.